Ayrım 14.
Ziya Paşa'nın Namık Kemal'e hak verdiği her davranışından belliydi. Namık Kemal daha sözünü bitirmeden o konuşmaya başladı. Evet paşam, Kemal Bey çok haklı. Tam işi başardığımızı sanıyorduk. Siz Sultan Hamit'in eline rüyasında bile göremeyeceği bir silah veriyorsunuz. Aman paşam, çok dikkatli olalım. Yoksa yarın bizi bu millet affetmez. Bunun vebali bizim boynumuzda olur. Bakın, Cevdet Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Mehmet Paşa şimdiden bayram ediyorlar. Onlar da baştan beri anayasaya karşıydılar. Şimdi onların dediği oluyor. Darbeyi biz mi yaptık, onlar mı? Ne yazılı bu 113. maddede? Ziya Paşa cebinden bir kağıt çıkartarak okumaya başladı. Hükümeti Senniye'nin emniyetini zorla ortadan kaldıranları ve zihinlere fesat karıştıranları ülkeden ihraç etmek ve kovmak yalnız Hazreti Padişahi'nin yetkisindedir. Paşam bu madde kabul edilirse bu adam topumuzu birden ülkeden kovar. Dünya alem halimize gülmez mi? Kazdıkları kuyuya düştüler. Oh olsun derler paşam. Mithat Paşa suskun önüne bakıyordu. Bunun üzerine Namık Kemal, paşam dedi. Biz öyle pejmürde bir kanun istemiyoruz. Ya anayasa hazırladığımız biçimde kabul edilir ya da edilmez. Bu konuda hiç ödün vermezsiniz. Vazgeçeriz olur biter. Ziya Paşa, hayır dedi. Ben vazgeçilmeden yana değilim. Diretelim, dayanalım. Bakın İngiltere'nin İstanbul'daki temsilcisi Salisbury bile 113. madde yürürlüğe girerse kabul edeceğiniz anayasa hiçbir işe yaramaz diyor. Onlar da bizim gibi düşünüyorlar. İleri değil, geri gidiyoruz. Bir düşünsenize, 1839'da Sultan Mecid'in Gülhane'de okuduğu Haddi Humayun'da bile mahkeme kararı olmaksızın hiç kimsenin şüphe üzerine keyfi bir biçimde ceza göremeyeceği ilan edilmişti. 37 yılda nereden nereye geldik? Yuh olsun bizi. Mithat Paşa fena halde bozulmuştu. Ağzını bıçak açmıyordu. Ama bir şeyler söylemesi, kendini savunması gerekti. Sizi anlıyorum, haklısınız diye söze başladı. Ama siz de beni anlamaya çalışın. Vukala heyetinde ben tek başıma kalıyorum. Bu adamların hepsi anayasaya karşı. Meşrutiyet hiçbirinin umurunda değil. Havanda su dövüyoruz. Biz hem padişaha hem de onlara karşı meşrutiyeti getirmek istiyoruz. Her fırsatta çomak sokmaya çalışıyorlar. 113. maddeyi istemeleri de padişaha yaranmak için. Vukala heyetinde ben her konuda savaş veriyorum. Çok yoruluyorum, anlayın. Ben milletime güveniyorum. Bu yüzden de biz haklı çıkacağız. Namık Kemal, paşam pek öyle değil dedi. Biz millete güveniyoruz ama kaç kişi bizi anlıyor ve destekliyor? Karşımızda çıkar düşkünü cahil kimseler var. Onlar her türlü dolapları çeviriyorlar. İlmiye sınıfı bize düşman. Her yerde bizim dine karşı olduğumuzu söylüyorlar. Bize kafir diyorlar. Cahil insanlar da buna inanıyorlar. Biz dinsiz miyiz? Asla. Biz dine değil, din aracılığı ile milleti sömüren insanlara karşıyız. Biz dinle devlet işlerini birbirinden ayırmaktan yanayız. Bu ülkede milyonlarca gayrimüslim vatandaş yok mu? Biz yalnız İslam'a dayanırsak onları karşımıza almış olmaz mıyız? Biz devletin bütün dinler karşısında tarafsız olmasını savunuyoruz. Bu tarafsızlık bize güç kazandırır, dışarıda da güven sağlarız. Mithat Paşa, evet dedi. Avrupa devletlerinin bize güvenini hiç küçümseyemeyiz. Hedefimiz Avrupa devletlerinde olduğu gibi özgürlüklere, adalete ve eşitliklere dayanan bir rejim kurmak olmalıdır. Siz ikiniz de Avrupa'da bulundunuz. Oradaki durumları gördünüz. İngiltere'de hem kurul var hem de parlamento. Fransa'da da durum birkaç yıl öncesine kadar aynıydı. Prusya Savaşı'ndan sonra durum biraz değişti. Ama parlamento gelenekleri değişmez. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nda da durum aynı değil mi? Bizim de amacımız halkın iradesine dayanacak bir rejim kurmak olmalıdır. Tek çare budur. İmparatorun, kralın ya da padişahın keyfi iradesiyle memleketler yönetilemez. Hünkâr benim ne istediğimi biliyor ama bana karşı gelemiyor. Onu tahta biz oturttuk. Bize uyum sağlayamazsa onu da Aziz gibi, Murat gibi deviririz. Gücümüzü anlamış olması ve bizden korkması gerekir. Benim arkamda koca millet var. Onun arkasında ne var? Kokuşmuş bir imparatorluk düzeni. Ülkeyi soyan, sömüren bir yığın mütegallibe, sarayı kuşatmış bir sürü dal kavuk, jurnalciler ve çıkarcılar. Ben buradan gidecek olursam, alim Allah memleket biter. İmparatorluğun dışarıda da, içeride de teminatı benim. Bu yüzden de padişah beni azledemez. Ben istifa etmem. Padişah beni azlederse etsin, görürüz bakalım. Benim kimseden korkum yok. Bu ülkede tek çare benim. Hodri Meydan. Ziya Paşa ve Namık Kemal bu sözlerden irkilmişlerdi. Mithat Paşa çok iddialı konuşuyor ve her şeyi tek başına başaracağını sanıyordu. Yetkilerini bölüşmeye, yönetimi paylaşmaya hiç niyetli görünmeyen bir tutumu vardı. Bütün yetkileri ve yönetimi kendinde toplamaya yönelmiş gibiydi. İleride padişah devrilirse bütün yönetimi kendisi ele alacaktı. Yönetim temelleri neye dayanacaktı o zaman? Bu tehlikeli bir gidiş değil miydi? 113. maddeyi de kimseye danışmadan kendi başına onaylamıştı. Yanlış bir yolda mı ilerliyoruz acaba diye bir karamsarlık çöktü içlerine. Ne Namık Kemal'in ne de Ziya Paşa'nın karakterleri Mithat Paşa'ya ödün verecek çapta değildi. Yolları mutlaka ileride ayrılacaktı. Ama bugün birlikte davranmaları, anayasayı el birliğiyle hazırlamaları ve meclisi mebusanı toplamaları gerekiyordu. Yeni bir rejimin kurulması aşamasında dağılmaları ve çözülmeleri çok zararlı olmaz mıydı? Görüş birliğinde olmadıkları kesindi. Ama her ikisi de bu aşamada kavga çıkarmamayı yeğlediler. 17. Mithat Paşa, sürgün ve işkence. Sonra ne oldu? Bir dönemde birlikte özgürlük savaşı veren bu kahramanlar direnişlerini nasıl sürdürdüler? Kara bir tablo çıkıyor ortaya. Önce Mithat Paşa'dan başlayalım. Bismarck, Mithat Paşa çağımızın en büyük adamıdır. Bana kalırsa Doğu işleri artık yoluna girecektir diyordu. İngiltere'nin İstanbul'daki büyükelçisine göre de Mithat Paşa Hürriyet ve Meşrutiyet Türkiye'sinin yetiştirdiği en büyük adamdı. Ama bütün şeriatçılar, o zamanki deyimle ulema ya da ilmiye sınıfı Mithat Paşa'ya düşman kesilmişlerdi. Düşman yalnız onlar değildi ki. Mithat Paşa eski dönemde sürgüne gönderilenlerin yurda dönmelerine izin verdi diye tüm tutucular sadrazamın karşısına dikildiler. Mithat Paşa yabancı ülkelerin iç işlerimize karışmalarını istemiyor diye büyük devletler bozuldular. Genç Osmanlılar Mithat Paşa'nın otoriter davranışlarına kızarak kendisine cephe aldılar. Gerici çevreler, saltanat hukuku bundan böyle tartışma konusu mu olacak? İmparatorluk çöküyor diye kıyameti kopardılar. Sadrazam dinler karşısındaki tarafsızlığını kanıtlamak için Hristiyan ruhani başkanlarını ziyarete gitti diye şeriatçılar kendisine bayrak açtılar. Mithat Paşa bir yandan da Bağbali'den, vezir vüzeradan gelen önerileri değerlendirmediği için kötü kişi oldu. Sadrazamın kurmak istediği düzen ve yaratmaya çalıştığı otorite sarsıntılar geçiriyordu. Bu işler böyle yürümeyecekti. O sırada Kanuni Esasi'nin hazırlıkları tamamlanmıştı. 23 Aralık 1876'da bütün eski ve yeni bakanlar, ulema, paşalar ve askerler Beyazıt Meydanı'nda toplandılar. Yeni anayasa büyük bir törenle ilan edildi. Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler de kendi dillerinde konuşmalar yaptılar. Halk meydanlarda saatlerce "Padişahım çok yaşa!" diye haykırdı. Mithat Paşa'nın köşkünün önünde de sevgi gösterileri yapıldı. Bunların hepsi iyi de bir yandan da cadı kazanları kaynatılıyordu. Bu şenliklerden bir süre sonra yine Mithat Paşa'ya karşı suratlar asıldı. Gericiler Mithat Paşa'yı mutlaka diri diri yemek istiyorlardı. Kargaşalığa özlem duyan kana susamış bağnaz çevreler yoğun bir sabotaj eylemine giriştiler. Mithat Paşa deli oluyor ve istediği şeylerin hiçbirini yapamıyordu. Düşündüğü taşındı, padişaha uzun bir mektup yazarak içini dökmeye karar verdi. Bu mektubun özeti şöyleydi. Padişahım, meşrutiyeti ilandan amacımız istibdadı kaldırmak ve zat-ı şahanenizi görevinizde uyarmak, bakanların görevlerini tanımlamak, halk arasında eşitliği sağlamak ve ülkenin iyileşmesine çalışmaktır. 30 yıldan beri yayınlanıp da hükümleri uygulanamayan Hadd-ı Hümayunlar gibi şimdiki Hadd-ı Hümayun da bunalımın ortadan kalkmasını sağlayamayacaktır. Kanun-i Esasi ilandan maksadımız yalnız şark meselesini çözmek ve Avrupalıların bize karşı açılan ağızlarını kapatmak için gösteri düzenlemek değildir. Bu konuda zat-ı şahanelerinize bazı bilgiler sunayım. Evvela hükümdarlık görevlerinizi mutlaka bilmelisiniz. Zira bütün hareketlerinizden milletin gözünde sorumlu olacaksınız. Bunun için bakanlar ve memurlar görevlerini yaparken 400 yıldan beri milletimizi rezilliğe alıştırıp devleti alçaltan dal kavuklardan yakayı sıyırmaları gereğini duymalıdırlar. Ben deniz zat-ı şahanelerini fevkalade sayarım. Ancak din kurallarını uygularken milletimizin çıkarlarına zararlı olan en ufak hususlarda bile size itaat etmekte özürlüyüm. Çünkü sorumluluğum ağırdır. Hem vicdanımdan korkarım, hem de vatanımın selamet ve mutluluğunu sağlamak için vicdanıma karşı sözlü olmamdan. Bu düşüncelerimden ve yaptığım işlerden dolayı devlet bendenize suçlar ve sorumlu tutar. Arz edeceğim şu doğru sözlerden kalbiniz şüpheye varmasın. Ne çare ki en çok korktuğum daha sonra vicdanımın bendenizi utandırıp sorumlu tutmasıyla milletimi bana sövmesi ve beni azarlamasıdır. İşte bu dehşet zat-ı şahanelerini rahatsız etmeme neden oluyor. Padişahım, Osmanlılar kendi kendilerini düzeltme ve yönetme gücüne sahip olmalıdır. Usulü meşvetle yönetilen bir milleti düzen nedir bilir misiniz? Anlatmaya gerek yoktur. Bendenize güveniniz efendim. Bununla beraber millete de güveniniz. Padişahım, bendeniz ağır bir yük altındayım. Osmanlı sıfatıyla görevimi uygulayacağım. Bir memurun kendini vicdanen sorumlu tutarak çalışması gerekli olduğu gibi bir vezir de hem vicdanı hem de millet önünde kendini sorumlu bilmelidir. Vicdanımın bendenizi sorumlu tutacağı bir harekette bulunduğumu ümit ediyor ve bununla övünüyorum. Fakat milletin bendenizi sorumlu tutmasını da isterim. Hem de bu durumdan övünç duyarım. Padişahım, 9 gün oluyor ki size sunduğum önerileri uygulamıyorsunuz. Çalışan insanların kullanacağı araçlarla ilgili en zaruri şeyleri reddediyorsunuz. Halbuki aletsiz iş görülmez. Dehşetli bir zelzeleden çökme derecesine gelmiş devlet binasını tamire çalıştığımız sırada siz adeta yıkmak istiyorsunuz diyebilirim. Eğer bu nedenlerden dolayı bendenizi sadaretten azlederseniz size rica ediyorum, yönetimin dizginlerini elinizde tutarak bu koşullar altında işleri yürütebilecek bir kişi bulun. Bu mektup bir ultimatom niteliğindeydi. Sadrazamın istediği şey kendisine bırakılan yetkiler konusunda padişahtan bir güven yazısı almaktı. Mithat Paşa bu mektubu sunduktan sonra bir daha saraya adımını atmadı ve beklemeye başladı. 3 gün, 5 gün saraydan hiç haber çıkmadı. O arada sarayda yine kazanlar kaynıyordu. Mithat Paşa'nın düşmanları bir kutsal birlik oluşturmuşlardı sanki. Ne dolaplar çevirmiyorlardı. Güya Mithat Paşa padişaha devrilip cumhuriyeti ilan edecekmiş. Mekke şerifini de cumhuriyetin başına getirecekmiş. Bu palavralara zat-ı şahane inandığımı bilinmez. Ama uydurmalardaki temelsizliğe bakın. Hem cumhuriyet ilan edilecek hem de başına şerif hazretleri getirilecek. Hani din elden gidiyordu? Bu laflar Mithat Paşa'nın kulağına gelmedi. Yakın dostları, paşam gidip bir bakın bakalım sarayda neler oluyor dediler. O da 5 Şubat 1877 öğle üzeri saraya gitti. Maksadı padişahla yüz yüze görüşmek ve durumu son bir kez tartışmaktı. Sadrazamı günler sonra sarayda görenler çok şaşırdılar. O kendisini baş mabeyincinin kapıdan karşılamasını bekliyordu. Baş mabeyinciyi kapıda göremeden mabeyine girmeye kalktı. Ortalık bir anda karıştı. Zat-ı şahanenin emri vardı. Mithat Paşa derhal tutuklanacaktı, öyle de oldu. Baş mabeyince kendisinin sadaretten azledildiğini bildirirken, zabıtalar paşanın kollarına girdiler ve tutuklandığını bildirdiler. Mithat Paşa hiç böyle bir şey beklemiyordu. Ama yine de soğukkanlılığını bozmamaya çalıştı. Cebinden sadaret mührünü çıkartarak baş mabeyinciye verdi. Ağzından sadece, "Bir gün elbet adalet yerini bulacaktır" sözleri döküldü. Elleri silahlı zabıtalar ve süngülü askerler kendisini yaka paça saraydan çıkardılar. Paşa, "Beni nereye götürüyorsunuz?" diye sordu. "Rıhtımdaki İzzet'in vapuruna," dediler. "Zat-ı şahaneden irade çıktı. Yurt dışına çıkartılacaksınız." İşte Namık Kemal, Ziya Paşa ve arkadaşları karşı koydukları halde Mithat Paşa'nın onayladığı ve padişahın da yürürlüğe koyduğu anayasanın 113. maddesi ilk kez böyle uygulanıyordu. Paşa gözyaşlarını tutamadı. Mithat Paşa'nın ailesiyle bile görüşmesine izin verilmedi. Kendisini zorla İzzettin vapuruna bindirdiler. Hemen o gün gemi demir aldı ve saray burnu önlerinden Marmara'ya uzandı. Dolmabahçe Sarayı artık görünmez olmuştu. Mithat Paşa ne umutlarla devrim eylemlerine girişmiş ve sonra neler olmuştu. Karşı devrimciler türlü saray entrikalarıyla daha güçlü çıkmışlar ve dönemin en yüce kahramanını ülkeden kovmayı başarmışlardı. Bunun elbette bir gün öcü alınacaktı. Ama ne zaman? Mithat Paşa yediği darbenin uzun süre başarılı olamayacağı inancındaydı. İstanbul'un uzaklarda yok olan silüetini izlerken kafasından bunlar geçiyordu. 3 günlük bir yolculuktan sonra İzzettin vapuru İtalya'nın güneydoğusunda, Adriyatik kıyılarında, İtalyan yarımadasını oluşturan çizmenin ökçesi üzerinde Brindisi limanında demir attı. Yol boyunca kendisine eşlik eden zabıta görevlileri, "Paşam," dediler, "buraya kadar. Artık serbestsiniz, dilediğiniz yere gidebilirsiniz." Paşanın cebine bir miktar harçlık koydular. Mithat Paşa tek başına ne yapacaktı bu diyardı? Orada konuşabileceği tek kişi yoktu. Sordu, soruşturdu, en yakın kent Napoli'ye gitti. Orada da kimseyle iletişim kuramayınca İspanya'ya geçti, oradan Paris'e ve daha sonra da Londra'ya. Mithat Paşa oralarda da boş durmadı. Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında 93 Harbi denen savaş patlak vermişti. Mithat Paşa, Batı Avrupa ülkelerinin Osmanlılara desteğini sağlayabilmek için Fransızca ve İngilizce bir broşür yayınladı. Her gittiği yerde saygıyla karşılanıyordu. Ona yarının lideri gözüyle bakıyorlardı. Gazeteler uzun uzun kendisinden söz ediyordu. Bunlar Abdülhamit'i iletilince zat-ı şahane çılgına döndü. O Mithat Paşa'dan kurtulmak istemiş ama silah geri tepmişti. Abdülhamit Avrupa'da yaratılan kötü görünümleri önlemek için hemen Mithat Paşa'yı yurda döndürmeye karar verdi. Mithat Paşa'ya ayda 200 altın ödenecek ve ailesiyle birlikte Girit'te Hanya'da oturacaktı. Mithat Paşa da bu işe yattı. Kısa bir süre sonra Paşa Suriye valiliğine atandı. Mithat Paşa'nın düşmanları orada da boş durmadılar. Neymiş? Paşa Suriye'de Lübnan'ı da içine alacak bir devlet kuracak ve onun başına geçecekmiş. Bu kez de Paşa'yı Aydın valiliğine atadılar. Paşa'nın yakasını orada da bırakmadılar. Abdülaziz'in ölümü konusunda İstanbul'da bir soruşturma başlatıldı. Mithat Paşa da sanıklar arasındaydı. 1881 Mayıs'ında bir gece yarısı İzmir'de Paşa'nın konağını bastılar. Ama Paşa durumu haber alıp Fransız konsolosluğuna sığınmıştı. Abdülhamit, Mithat Paşa'nın geri verilmesi için Fransızlara baskı yaptı. Onlar da insan haklarına ters düşen bir davranışla ve Fransızlara hiç yakışmayacak bir biçimde Paşa'yı korumaktan vazgeçtiler. Mithat Paşa teslim oldu. Paşa'yı İstanbul'a getirdiler. Yıldız Sarayı'nda ve Çadır Köşkü'nde sorguya çektiler, yargıladılar. Eski sadrazamlardan, müşirlerden, paşalardan ve nazırlardan oluşan bir yargı kurulu, Mithat Paşa ile beraber tüm sanıkların idamına karar verdi. Ama Abdülhamit idam kararını yaşam boyu sürgüne çevirdi. Mithat Paşa ve sözde suç ortakları 28 Temmuz 1881'de İzzettin vapuruyla Cidde'ye gönderildiler, oradan da Taif'e. Ailelerinin bile gelip kendilerini görmeleri yasaktı. Zat-ı şahane Mithat Paşa'dan öç alıyordu. Hala kendisinden korkuyordu. İngilizler bir gemi gönderip Mithat Paşa'yı kaçıracakmış diye söylentiler çıktı. Mithat Paşa zindanda bile Abdülhamit'in uykusunu kaçırıyordu. Hünkâr Yıldız'da kurulan mahkemenin verdiği idam cezasını yaşam boyu kale bentliğine çevirdiği için pişmanlık duyuyor muydu acaba? Mithat Paşa ve arkadaşları idam edilselerdi, bunun dışarıda çok sert tepkileri olacağı gibi içeride de adı Kanlı Sultan'a çıkacaktı. Abdülhamit idam kararını onaylamamakla insaflı, insansever, adaletli, şiddetten çekinen, yüreği sızlayan, duygulu, affetmesini bilen bir padişah imajını yaratmaya çalışmıştı. Yıldız Mahkemesi'nin kararı olağanüstü temyiz kurullarından geçmiş, birkaç kişi dışında tüm üyeler Mithat Paşa'nın idamını istemişlerdi. Padişah bu kararları veto ederek puan topladı. Ama 3 yıl sonra bir doğrudan infaz olayına kim ne diyebilirdi? 3 yıl Taif Kalesi'nde ölümle pençeleşen Mithat Paşa ile Mahmut ve Nuri Paşaların öldürülmelerine ya bir ya da birkaç kişi karar vermişti. Kararı veren tek kişi Abdülhamit değilse Hicaz valisi ve komutanı Osman Paşa'ydı. Osman Paşa ya padişahtan aldığı çok gizli bir emri uygulamış ya da padişahın çok hoşlanacağını bildiği için paşaların kalede öldürülmesine kendi karar vermişti. Bunun üzerine bir yüzbaşı, bir teğmen, bir çavuş ve 5 erden oluşan bir ölüm mangası kuruldu. Bu manga Taif'e gönderildi. Manga Hicaz komutanlığı tarafından oraya gönderildiği için Taif Kalesi komutanı bunlara hiç de karşı koymaya kalkmadı. Cellatlar paşaların kaldıkları odaları bastılar. Mithat Paşa zaten bitkin bir durumdaydı. Bir yıl önce sırtında siri pençe denen ölümcül bir çıban çıkmış ve canını zor kurtarmıştı. Zamanını Kur'an okumakla geçiriyordu. Cellatlar önce onun üzerine çullandılar. Edirneli berber İsmail denen bir katil kendi elleriyle Mithat Paşa'nın boğazını sıkmaya başladı. Paşanın gözleri yerinden fırladı, yüzü kıpkırmızı kesildi. Bir iki çırpındıktan sonra hiç nefes alamadan boğulup gitti. Ötekiler de bu hayvanca vahşet olayını keyifle seyrettiler. Sonra da daha ceset soğumadan "Paşanın işini bitirdik" deyip birbirlerini kucakladılar. Sonra Mahmut Paşa'nın odasına girdiler. Paşa yan odadaki initileri duyduğu için korku içindeydi. "Şimdi sıra sende," dediler. Mahmut Paşa daha ne olduğunu anlamadan üzerine çullandılar. Cellatlardan biri elindeki tüfeğin askı kayışını sökerek paşanın üzerine atıldı. Kayışı paşanın boğazına geçirerek sıkmaya başladı. Mahmut Paşa 3 dakika içinde cansız yere serildi. Sonra Nuri Paşa'nın odasının kapısını açtırıp oraya girdiler. Nuri Paşa bütün konuşulanları, iniltileri ve can çekişmeleri duymuş ve aklını yitirmişti. Deli gibi gülüyor, çığlıklar atıyor, başını duvarlara vuruyordu. Cellatlar, "Allah bunun cezasını vermiş vereceği kadar" deyip onu boğmaktan vazgeçtiler. Hicaz vali ve komutanı Osman Paşa operasyonunun başarıyla sonuçlandığını öğrenir öğrenmez hemen saraya telgraf çekerek müjde verdi. O yılların çok ünlü paşalarından Sait Paşa 4. kez sadaret koltuğuna oturuyordu. Paşa bu olayı anılarında şöyle anlatıyor. Ağabeyin başkatipliğinden Taif'te sürgün bulunan Mithat Paşa'nın ölmüş olduğu konusunda ortada bazı söylentilerin dolaşmakta olduğunu bildiren bir yazı aldım. Durumun incelenmesi ve sonucun bildirilmesi isteniyordu. Mithat Paşa'nın 1884 tarihinde ölmüş olduğuna dair Hicaz valiliğinden gelen telgrafı saraya sundum. Bir süre sonra yazılı olarak saraya istifamı bildirdim. İstifam geri çevrildi. Çok acemice düzenlenmiş bir senaryo anlatıyor Sait Paşa. Abdülhamit sanki hiç haberi yokmuş gibi sadrazamdan bilgi istiyor. Sadrazam da o zaman kendisine gelen telgrafı saraya iletiyor. Böyle bir olay olacak da padişah bunu duymayacak. Sadrazamın da bundan haberi olmayacak. Olayın daha korkunç tarafı Mithat Paşa'nın cesedinin başsız gömülmüş olmasıdır. Vesveseli Abdülhamit'i tatmin etmek için Mithat Paşa'yı boğduranlar cesedin başını keserek kanıt olarak padişaha yollamışlardır. Namık Kemal'in yazgısı da Abdülhamit tarafından belirlendi. Abdülhamit Namık Kemal'i ve Ziya Paşa'yı İstanbul'dan uzaklaştırmayı aklına koymuştu bir kez. 93 Harbi denen Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Namık Kemal 5 ay tutuklu kaldı, 1877'de Midilli'ye sürüldü, 2 yıl sonra sürgün olduğu yere mutasarrıf olarak atandı. 5 yıl sonra oradan alındı, Rodos'a mutasarrıf oldu. Orada 3 yıl kaldıktan sonra kendisine sakız mutasarrıflığı verildi. 1 yıl sonra da orada öldü. Yani en verimli çağları Abdülhamit'in gazabına uğradığı için hep sürgünde geçti. Ya Ziya Paşa? Onu da Abdülhamit İstanbul'dan uzaklaştırmak için önce Şam'a vali yaptı, sonra Konya'ya, son olarak da Adana'ya. Türk edebiyatına unutulmayacak şiirler kazandıran Ziya Paşa, 1887'de Adana'da 53 yaşında yaşamını yitirdi. Meşrutiyeti hazırlayan bu 3 büyük özgürlük kahramanı, Osmanlı İmparatorluğu'na ulaşılmasını istedikleri ortamda ancak birkaç ay yaşayabildiler. 1877'den sonra yaşamları ya sürgünde geçti ya da zindanda. En büyük ihaneti kendilerine her türlü bağlılık sözünü vererek tahta çıkan Abdülhamit'ten gördüler. Üçü de mutlu olamadan öldü. Ama attıkları tohumlar sonradan yeşillendi, filiz oldu, fidan oldu, dal oldu, ağaç oldu, bayrak oldu. Onların açtığı bayrağı da Mustafa Kemal'lerin kuşağı dalgalandırdı.